Ayrım 32.
Lisa, Grafton terastaki ziyaretini anımsadıkça duyduğu huzursuzluktan bir türlü kurtulamıyordu. Yılbaşı günü evlendi ama Sigismund Krasotski çok geçmeden ağır hastalandı. Sürgün yaşadığı adanın nemli havası, güneşsiz iklimi, 1850 Polonya ayaklanmasının ardından yakalandığı eski hastalığının hortlamasına neden oldu. Amansız verem onu ölümle tehdit ediyordu ve Liza doktorların önerisi üzerine İngiltere'yi terk etti. Hasta kocası ve evlatlık küçük kızını Fransa ve Almanya'nın ünlü dinlenme merkezleri ve kaplıcalarına götürdü. Ancak şifalı kaplıcalar hastalığı yenemedi. Aslında dünyada hiçbir tıp uzmanı tüberkülozun tam olarak ne tür bir hastalık olduğunu, neden kaynaklandığını ve nasıl tedavi edilebileceğini bilmiyordu. Lisa ailesiyle birlikte bir yıldan fazla bir süre bir yerden diğerine, denizden dağlara, ormanlardan steplere taşınıp durdu. Krasotski bir parça iyileşti ama hala takatsizdi. Canını feda edebilecek kadar çok sevdiği karısını bu denli uğraştırmış ve huzursuz etmiş olmaktan dolayı acı çekiyordu. Hasta somurtkan biri oldu ve suskunlaştı. Lisa yurttaşlarını özlüyordu ve zorunlu göçü sırasında rastlantı ve olaylar onu nereye sürüklerse sürüklesin durmadan Rusları arıyordu. Krasotski ailesi Paris'teyken kesin olarak Pal Rivaja yakınlarındaki Mizodiye sokağında sahibi ateşli kadın hakları savunucusu Madame Maxim'in Molière adlı küçük otelinde kalıyorlardı. Madame Maxim şişman, erkek takım elbisesi gibi kıyafetler giyinen, son derece hareketli ve konuşkan biriydi ve sigara içiyordu. Zorlama laubaliliği ve kabalığının altında mütevazılığını ve kadınsı güler yüzlülüğünü güçlükle saklıyordu. Otelinde kalanlar kolayca kaynaşıyorlardı ve coşkulu, iyi niyetli Madame Maxim'in önderliğindeki bir derneğin üyesiymişçesine davranıyorlardı. Krasotskilerin gelişleri onuruna birinci katta boş büyük odada eğlence tertiplemeye karar verdi. Aynı sırada Paris'te Proudhon'un yeni kitabı Adalet üzerine çıkmıştı. Kitabında diğer konuların yanı sıra yeni toplumda kadının konumu üzerinde durarak kadın sorununa da değinmişti. Proudhon cinsler arasında eşitliği reddediyor ve toplumda olduğu gibi aile içinde de erkeği kadınla kıyaslamak, 3 ve 2 rakamlarını karşılaştırmaktan farksız olacaktır diye açıklamada bulunuyordu. Kadın hakları ve tam özgürlüğün aktif savunucularının oturduğu Molière Oteli'nde Proudhon'un düşünceleri hakaret sayıldı, kızgınlık ve protestolara neden oldu. Krasovskiler planlanan eğlenceden dolayı masa ve sandalyeler dışındaki tüm diğer mobilyaları yatakların olduğu bölmeye yığılan büyük odaya girdiklerinde öylesine bir gürültü vardı ki Madame Maxim'in arkadaşı yazar Jenny Derricourt'un okumakta olduğu Proudhon'a yazılan mektubunu güçlükle duyabiliyorlardı. Kadın sorunu sorunların en önemlisidir. Ancak cinsiyetlerine bakılmaksızın dünyadaki tüm insanların özgürlük sorunundan ayrı tutulamaz diye bağırdı Jenny Derricourt çocukça ince sesiyle kesilmiş güzel saçlarını sallayarak. Ne işimiz var erkeklerle? Onlar ayrıcalıklarından sonsuza dek yoksun bırakılması gereken despotlar diye karşı çıktı feministlerden biri. Onlardan nefret ediyorum. Kocam ve oğulların için bir istisna yap diye güldü Madame Maxim. Şu yazmakta olduğun, Proudhon'un sırtını yere getirebilecek kitabının adı ne Jenny? Kadının kurtuluşu diye yanıtladı ince, sivri yüzlü genç yazar. Her şeyi açıkça söylemek zorundayım. Napolyon'a duyduğum nefretin de çözüme gereksinimi var. Bayan Maxim bu sözleri duyar duymaz masadan kalktı, orada toplananlara gizli bir işaret yaparak pencerenin dış kanatlarını kapattı ve ağır perdeleri indirdi. Sadece Fransa'nın özgürlüğünü isteyenler burada bulunabilir. Çünkü o da bir kadın. Birileri Marsiyezi söylemeye başladı. Devrim için kadeh kaldırdılar. Kısa bir süre önce Petersburg'dan gelmiş olan Lesoy bölgesinde albay, orman uzmanı Profesör Nikolay Vasilyevich Şelgunov da bu eğlenceye katılanlar arasındaydı. Lisa başlangıçta onun zayıf, çökük yanaklı, Moğolları andıran yüzünden hoşlanmadı. Göz kapakları şiş gözleri, gür kaşlarının altından karşısındakini sınarcasına bakıyor ve adeta aşılmaz bir duvar yükseltiyordu. Ama Şelgunov konuşmaya başlar başlamaz Liza'nın onun hakkındaki fikri değişti ve bütün akşamı zevkli bir sohbetle geçirdi. Siz Rusya'yı Nikolay'ın baskı döneminde terk etmişsiniz diyordu Nikolay Vasilyevich. Son zamanlarda birçok şey değişti. 50'li yılların başı ve sonu birbirinden oldukça farklı. Çar'ın ölümünden sonra herkes adeta kanatlandı. Öyle ki göklere uçmak mümkün. Evet, o kötü dönemde Moskova'daydım. Korku havaya bile sinmişti. Herkes birbirinden ve özgür düşüncelerden korkuyordu. Basın bir tek canlı sözcük kullanmaya cesaret edemiyordu. Dergiler çarlık rejimini göklere çıkarıyor ve farklı düşünen herkesi aforoz ediyordu, diye anımsadı Liza. Şimdi her şey çok farklı. 56 yılından başlayarak Rusya'da o güne kadar görülmemiş düzeyde bir yayın, gazete, dergi bolluğuna tanık olduk. Şu anda resmi olanlar dahil 250 yayın var. Bu, ilerici insanların en cesur düşlerinin gerçekleşmesidir. Bu yayınların sadece ilanları bile Yüce İvan Katedrali'nin kulesini kaplayabilir. 1860 yılına doğru ise sayıları çok daha fazla olacaktır. Tıpkı yağmur sonrası mantarlar gibi yazılı basının her türlüsü ortaya çıkıp serpiliyor. Ve bütün bunlar herhalde genelde Petersburg'da çıkıyor. Hayır, bir o kadar da Moskova'da. Bu şehirler Rusya'nın beyni ve kalbi. Bir de ana yurdumuzda ne çok yeni isim, ilginç insanlar yetişti. Yetenekler, ulu meşeler gibidir. Şimdi gerçekten de gençlerin zamanı, dedi. Beklenmedik bir ilham esintisiyle Şelgunov. Siz de yazıyor musunuz, diye sordu Liza. Ben henüz yeni bir edebiyatçıyım. Şimdiye dek ormancılık konusunda bilimsel yazılar yazdım, diye gülümsedi Nikolay Vasilyevich ve yüzü oldukça çekici bir hal aldı. Şimdi üzerinde düşünebileceğimiz, duyumsayabileceğimiz bir şeyler var. Bu da demektir ki diğer insanlarla paylaşabileceğimiz bir şeyler var. İnsanın orman teknolojisinin yanı sıra kendisini tamamen verebileceği, yanıtları aramaya zorlayacak canlı bir şeylere gereksinimi var. Günümüzde herkes okumak, öğrenmek ve düşüncelerini yüksek sesle haykırmak istiyor. Uzun süre kötürümdük ve öyle kalmıştık. Adeta kış uykusundaydık. Son günlerde Çernişevski hakkında pek çok şey duydum. Onu yakından gördünüz mü? Söyleyin lütfen, nasıl birisi, dış görünüş olarak da olsa anlatın. Onun gücü görünüşünde değil, boyu fazla uzun değil, sarışın ve solgun, zayıf yapılı, yüksek sesli konuşmuyor, mahcup birisi. Mavi gözlerinin miyopluğu oldukça belirgin ama dikkatli ve akıllıca bakıyor. Onda kendine özgü büyük bir içsel güç var. Öyle ki o istemese de sen elinde olmadan ona boyun eğiyorsun. Aslında üniversite gençliğinin peygamberi, Belinsky'nin fikirlerinin ve faaliyetlerinin gerçek takipçisi. Ancak teorik düşünceyi yeni bir düzeye çıkarıyor. Ayrıca da faal biri. Çernişevski'yi anlatırken ne kadar belagatlı oldunuz. Evet, o gereğinden fazla özgün birisi ve benim için çok değerli. Çünkü toplumsal yaşamımızın değişmesi ve köylülerin çıkarları için mücadele veriyor. Onun için C.S.'in sözlerini söylemek mümkün. O her şeyi okumuş, o her şeyi biliyor, o her şeyi anımsıyor. Nikolay Vasilyevich de Liza'ya Londra'da yaşayan sığınmacılar hakkında sorular sordu. Uzun süre Herzen'den söz ettiler. Ardından Şelgunov sordu. Son derece üstün ve asil Alman bilginleri Friedrich Engels ve Dr. Karl Marx'la karşılaşma olanağınız oldu mu hiç? Komünist Manifesto'nun yazarları, diye ekledi Liza. Engels'i tanımıyorum. Marx'ı ise iki kez gördüm. Bakunin'in onlarla kısa bir ahbaplığı olmuştu ve faaliyetleri hakkında sıklıkla bana bir şeyler anlatıyordu. Engels'in İngiltere'de işçi sınıfının durumu yapıtını okudunuz mu? Hayır, fırsatım olmadı. Hiç zaman kaybetmeden okuyun. Avrupa ekonomi literatürü daha iyi bir çalışma görmemiştir. Bu ilginç kitaba adeta vuruldum. Rus insanlarının hem bu eserin yazarını hem de köleler hakkında nadir görülen derinlikteki incelemesini tanımaları için çevirmeyi düşünüyorum. Ne hakkında, diye anlamadı Liza. Engels'in işçi sınıfına ilişkin çalışmasından söz ediyorum. İşçiler gerçekten de yeni köleler. Çalıştıkları insana mal gibi satılıyorlar ve ücretleri ihtiyaca göre belirlenerek düşüyor ya da yükseliyor. Liza'ya göre Nikolay Vasilyevich Şelgunov çok akıllı ve önemli biriydi. Daha önce tanıdığı Ruslardan her şeyi ile farklıydı. Hangi konuda farklı olduğunu tam olarak anlamış değildi ve Şelgunov'u Rusya'da Kırım Savaşı ve 1. Nikolay'ın ölümünden sonra ortaya çıkan yeni insanlardan saydı. Liza'yı yurt özlemi sardı. Ama şu anda dönüşü düşünmek mümkün değildi. Sigismund Krasotski hala çok hastaydı. 1860 yılında Krasotskilerin geldiği Eken'de bu gölgeli sağlık yurdunun olağanüstü iyileştirici gücüne inanan çok sayıda Rus da vardı. Ailesi için oda kiraladığı otelde Liza, tabldot yemeğinin ardından elmacık kemikleri çıkık, tüylü yüzü üzerinde yakıcı doğal gözleri ve kül rengi kaba sakalı bulunan yaşlı bir bayı fark etti. Yanında her zaman adeta Liza'nın okumaktan hoşlandığı Turgenev romanlarından fırlamış bir kız geziyordu. Kız sarı saçları, ciddi, narin yüz hatları, ince beliyle tepeden tırnağa güzeldi. Bu ikilinin Rus toprak ağası Solmsev ile kızı Olga olduğu ortaya çıktı. Krasotskiler ve Solmsevler kısa sürede yakınlaştılar ve zamanlarının çoğunu birlikte geçirmeye başladılar. Dahası yaşlı toprak ağasının köylülerin azat edilmeleri için verilen ortak dilekçeyi imzalamış, İngiliz usulü fabrikalar ve demiryolları inşasının yararları hakkında çok konuşmuş, kararlı bir liberal olduğu görüldü. Kendisinin de birkaç işletmesi vardı ve söylediğine göre şimdilik fazla kar getirmiyorlardı ama gelecek için umutluydu. Olga piyano çalıyor, düş kurmayı seviyor, çok okuyor. Özellikle de Fransız romanlarını. Tanrı'ya ve kadınların eşitliğine, aslında bunun tam olarak ne anlama geldiği konusunda net bir fikri yoktu, inanıyordu. Birçok konuda hala çok saftı ama sağlıklı düşünme ve espri yeteneğinden yoksun değildi. Çoğu genç kız gibi Olga da sağlam karakterli, duygulu Liza'ya tutkuyla bağlandı ve ona bütün düşüncelerini, küçük sırlarını açmaya başladı. Aynı günlerde Ferdinand Lassalle de tedavi olmak için Eken'e geldi ve hemen bütün dikkatleri üzerine çekti. Uzun boyu, son moda harika kıyafeti, silindir şapkası ve bastonuyla en ateşli moda düşkünlerinin arasında bile hemen göze çarpıyordu. Onun güzel, düzgün yüzü Liza'ya İtalyan tenorlarını ve kadınların yüreklerinde yaralar açan ilk aşklarının öznesi olan aktörleri anımsatıyordu. Lassalle sıkıldığını gösteriyor ama aynı zamanda yüzünde bir zafer edasıyla parkın patikalarında dolaşıyordu. Liza bu adama ısınmamıştı. "Tanrım," dedi Olga ona ilişkin düşüncesini sorduğunda. "Yüzyılımızın 60'lı yıllarında Don Juan'lar sadece gülünç olabilirler. Onların devri geçti. Şimdi başka kahramanlar var." "Rastinya değil mi?" diye gülümsedi Olga. Birkaç gün sonra yaşlı Solmsev, ahbabı olan Kontes Halsfeld davası sırasında hakkında pek çok şey duyduğu Yılmaz devrimci ile tanıştığını söylediğinde Liza hayretlere düştü. "Bu Lassalle'in ta kendisi, barut gibi adam," diye bitirdi sözlerini ihtiyar. "Biliyordum, o sıradan biri olamazdı," dedi Olga. "Baba, beni onunla tanıştırabilir misin?" Az bir zaman sonra Lassalle, Solmsevler ve Krasotskiler artık içli dışlıydılar. Olga'ya duyduğu ilgiyi saklamıyor ama ondan karşılık beklemenin kendisine yakışmayacağını gösteriyordu. Liza bu aşkı pek ciddiye almıyordu. Lassalle kendini gereğinden fazla seviyor. Kendi kendine aşık olmak onu akılsızca hareketlere itebilir. "Hayır, haksızsınız. Onun halk için verdiği mücadeleyi nasıl açıklayabilirdik? Eğer söyledikleriniz doğru olsaydı," diye karşı çıkıyordu Olga. "Bu onun sükse yapmasına müsait bir alan. Devrimciler ün düşkünü olamazlar mı yani?" "Olmak zorunda da değiller," diye karşı çıktı Olga. "Nasıl istersen, ama unutma ki şöhret ve ün arzusu pek çok insanı idam sehpasına ve adalet için isyan edenlerin saflarına katmıştır." Sohbetin sürdüğü terasa az sonra düzgün tıraşlı, pembe yanaklı Lassalle geldi. Biraz patlak iri gözleri, karanlık ve aynı zamanda yüzsüzce bakıyordu. Ağzı oldukça küçük, dudakları pespembe ve taze görünümlüydü. Şık elbisesinden hafif bir parfüm kokusu yayılıyordu. "Söyleyin, sizi emekçiler için mücadeleye iten neydi?" diye sordu Solmsev'a. Kocası tarafından kabaca hakları çiğnenen Kontes Halsfeld'i yıllarca savunmaya, haklarını kazanması için savaşmaya iten şeyin aynısı. "Küçük yaşlardan beri adaleti özlüyorum. Kendi tabakamın insanları arasında bir kartal gibi yalnızdım. Belki biliyorsunuzdur, ben şımarık bir çocuktum." "Siz şimdi de öylesiniz," diye gülümsedi Liza, Lassalle'in bakımlı tırnaklarına bakarak. "Ve dahası bolluk içinde büyüyen ben, bir işçiydim ve öyle de kalacağım. Şaşırmayın, topluma yararlı olmayı başaran herkes bana göre işçidir. Sözcüğün diğer, görünüşteki anlamıyla ise, kendime işçi demem için ne yazık ki ne koşullarım müsait ne de böyle bir hakkım var. Tam tersine ben bir burjuvayım. Gelirim bana, bilime, toplumsal adalet mücadelesine adanmış bir yaşam sürmeme ve bu yolda büyük özverilerde bulunmama olanak sağlıyor. Gerçek dostlarınız var mı diye sordu Olga. Evet, ama ben toplum içindeki yolumda tek başıma ilerliyorum. Bu arada da baskı görüyorum. Defalarca yargılanıyorum. Bütün savcı ve hakimlerin bana karşı duydukları dehşetin tamamından çok daha fazlasını üzerime yönelten liberal basının nefretine layık görülüyorum. Söyleyin Bay LaSalle diye birden bir şeyler anımsayarak sordu Liza. Doktor Marx'la tanışıyor musunuz? Tabii ki. Hatta kısa bir süre önce üstünlüğü tartışılmaz eğitimli bu adam için bir şeyler yaptım. Yakın dostum yayıncı Franz Dunker söz açılmışken o ressam Heinrich Laube'nin büyüleyici kızı Lina ile evli ve Marx'ın politik ekonomi konulu yeni kitabını yayınlıyor. Marx bu kitabına öylesine çok değer veriyor ki onu hiç ücret almadan yayınlatmaya hazır. Yeter ki bu eser gün ışığına çıksın. Ama ben bu özveriye çok kızdım ve onun için biraz para sağladım. Bu onun ailesinin bir süre rahat yaşamasını sağlayacaktır. Herkes Dunker gibi güler yüzlü ve dürüst değil. Bir başka yayıncı, Dena, Marx'a ancak birkaç kuruş ödüyor. Marx'ın yerinde olsam hemen dava açar ve de kazanırdım pek tabii ki. Marx'ın düşündüğü gibi benim için büyük ve küçük davalar yok. Her şey bu davanın ardında kimlerin olduğuna bağlı. O gün LaSalle kendisi ve yaşamdaki prensipleri hakkında uzun uzun konuştu. Ama Liza'nın ona ilişkin kuşkuları dağılmadı, tam tersine arttı. İnsanlara aynadan bakan bir narsist. Yalnızca beğenilmek istiyor ve de gözü kendinden başkasını görmüyor. Oysa nelerden söz ediyor diye aklından geçiriyordu. Son sevler birkaç gün sonra Rusya'ya dönmek zorundaydılar. Bu sırada Olga Liza'ya geldi ve bir tek sözcük bile söylemeden önüne kocaman bir defter koydu. 100 sayfadan fazlası küçük el yazısıyla doluydu. ''Nedir bu, Bay LaSalle'in itirafı mı?'' diye sordu keskin bir sesle Liza imzayı görünce. ''Onun karısı olmamı istiyor.'' dedi Olga kızararak. ''Yanıtın ne?'' ''Yanıtımı bir yıl sonra söyleyeceğim. Baharda yeniden görüşeceğiz. Kendimi ve onu sınamalıyım. Babam öyle öğütlüyor. Böyle bir insanla evlenmeye korkuyorum. O kadınlar tarafından şımartılmış, halkının gözdesi. Bense politika ve devrime karşı umursamaz mütevazı bir kızım. Onun dişi bir kartala gereksinimi var. Çünkü o bir kartal.'' ''Kartal değil, bir tavus kuşu o.'' diye dayanamayarak patladı Liza. ''Onunla mutlu olunmaz.'' ''Babam da böyle konuşuyor. Ama o harika mektuplar yazıyor. Lütfen okuyun. Sizden saklı bir şeyim yok ama sanırım sayfaların çokluğu sizi korkutuyor.'' ''Evet, bağışlayın Olenka ama bu kadar uzun mektuplar yazmak acımasızlıktır. Mektubu gönderdiği kişiyi de düşünmek gerekir. Bu bir tür kağıt katliamı.'' ''Bu kadar acımasızca yargılamayın. Madem Ferdinand'ın tüm düşüncelerini okumak istemiyorsunuz, ben de size küçük bir bölüm okuyacağım. Gururumu okşadığını itiraf ediyorum. Şimdiye dek aşkım içine atılan kadınlarla tutuşan bir alevdi. Beni elde etmeye çalışmayan bir tekini bile anımsamıyorum. Genç kızlardan her zaman kaçındığımdan söz etmiştim size. Yalnız iki kez iki genç kıza aşktan söz ettim ki ikisi de beni tutkuyla seviyorlardı ve ben de onlara sahip olma arzusu uyandırıyorlardı. Her iki olayda da kendilerine asla evlenmeyeceğime dair itirafla başladım ilişkiye. Bu iki olay dışında ben daima evli kadınlarla yakınlaştım ve sizin de bir defasında söylediğiniz gibi onların şımarığı idim. Ve aralarından bazıları beni gerçekten sevmişlerdi. Biliyorsunuzdur ki kadınlar sevdiklerinde her zaman soru sormak gibi bir alışkanlık edinirler ve hepsine de her zamanki içtenliğimle yanıt verdim. Şöyle ki, özgür bile olsalardı onlarla evlenmeyeceğimi söyledim. Ama onlar buna hiç aldırmadan, belki de özellikle bu yüzden beni büyük bir tutkuyla sevdiler. Ben almak istiyordum ama kendimi vermiyordum. Son sevlerin gidişinden sonra Liza, LaSalle'i bir daha görmedi. Görmek de istemedi hiç. LaSalle, Liza'nın kendisini önemsemediğini fark etmişti ve o da kinle yanıtlamıştı Liza'yı. Kışa doğru Sigismund o denli düzeldi ki sağlık yurtlarında geçirdikleri hoş yaşamlarına nihayet nokta koyabilirlerdi. Hastalığından ve boş oturmaktan sıkılan Krasovski Londra'ya dönmeleri için ısrar ediyordu. Oradan da Liza ve çocukla birlikte ana yurduna gitmeyi kuruyordu. Ancak eski Polonya isyancısının tüm çabaları boşa gitti. Varşova'ya gitme izni alamadı. O zaman Krasovskiler okyanusun öbür yakasına, Kuzey Amerika'ya gitmeye karar verdiler. Orada Güneylilerle savaş vardı. Liza, siyahların kölelikten kurtuluşu gibi yüce bir mücadeleye herhangi bir şekilde katkıda bulunmayı çok istiyordu. Tom amcanın kulübesine okuduğu ilk gece, içinde doğan o eski düşü sonunda gerçekleştirebilecekti. 5. Bölüm: Ateşi Geleceğe Taşıyanlar. Dünya ekonomik krizi, dağdan kopan çığ misali başlar. Zirveden sarsıntıyla dev bir kütle kopar ve taşları sürükleyerek, buz ve kaya parçalarını içine alarak, zapt edilmez bir hızla aşağı doğru akar. Yalçın kayalardan kopup, önüne çıkan engelleri aşan bu şekilsiz canavar toprağı kara boğar. Bir çığ bir başkasına neden olur. Düzlükteki insanların başlarına, hayvanların ve evlerin üzerine yağan kütlenin kopardığı gümbürtü, top atışından daha güçlüdür ve uzun sürer. Kaçacak yerleri olmayan insanlar ve hayvanların dünyayı sağır edercesine attıkları çığlıklar dağları inletir. 1857 yılında en güçlü Fransız bankalarından biri iflas edip onu Avrupa'dan birkaç ticari şirket izlediğinde İngiliz burjuvazisi sigarayı dudağından çekti. Biraz düşündü ve İzmarit'i rahat salonunun şöminesine fırlattı. Kuş tüyü şiltesini düzeltti, uyumadan önce tüm varlığını kaybederek yaşamlarına intiharla nokta koyan girişimlerin sayısını parmaklarıyla bir bir hesapladı. Bunu yaparken düşüncesinde kürenin üzerinde koşuşturuyor ve tekrarlıyordu: bu dünya, bu da İngiltere ve İngiltere'de refah var. Ancak dünyadaki ilk ekonomik krizin karşı konulmaz kütlesi, gittikçe hızlanan akışıyla Büyük Britanya'yı da aşağı sürükledi. Çığın kayalardan kopardığı küçük taşları hızla düşürmesi gibi altın sterlin, ulusun sembolü ve kendini beğenmişliğinin kaynağı, düşme tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Tüm malların fiyatları dalgalanmaya başladı. Burjuvazi irkildi. Etrafına korku ve şaşkınlıkla bakındı. Yolunda kaygısızca ilerleyen bir yolcunun dağdan kopan afetin gürültüsünden irkilmesi gibi. Çok sayıda Amerikalı, İngiliz ve Fransız banker, mağaza, çiftlik sahibi ve fabrikatör iflas etti, işsizlik başladı. Avrupa devletlerinin yöneticileri olası ayaklanmaları engellemenin, iflastan kurtulmanın yollarını arıyorlardı. Bu afetin nereden geldiğini hiç kimse bilmiyordu. Marx, kapitalist toplumun anatomisini inceleyerek beyin gücüyle ulaştığı sonuçları şimdi doğrudan gözleyebiliyordu. Geçmiş yüzyıllarda büyük fizikçiler, felaketlerin nedenlerini ya da gezegenlerin hareket yasalarını nasıl keşfettilerse, Karl da kapitalist dünya ekonomisindeki olayları yönlendiren temel güçleri ortaya çıkarıyordu. Ona göre kriz ne bir bilmece ne de beklenmedik bir olaydı. Engels ve Marx, krizin gelişini çok önceden görmüşlerdi. 1859 Temmuz ortasında Marx'ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı kitabının birinci basımı çıktı. Bu dönemde Karl sık sık ve ağır bir şekilde hastalanıyordu. Ancak rahatsızlığı nedeniyle doğal olan güçsüzlüğünü, 15 yıllık hırslı incelemelerinin ve yoğun çalışmalarının meyvesini herhangi bir şekilde kusurlu kılabileceği düşüncesiyle acı çekerek aşmaya çalışıyordu. Kendisine karşı gösterdiği titizlik yıllar geçtikçe artıyordu ve şimdi her cümleyi büyük bir özenle gözden geçiriyor, en ufak bir ayrıntıyı bile ince ince irdeliyordu. Partiye karşı sorumluluk duygusu da bir an olsun onu terk etmiyordu.